Türkiye'nin Homeopatları programının 4. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz homeopat Yasemin Hasan. Yasemin Hanım'ı homeopat olmadan önce de tanıyordum ben. Ben bilgi işlem sektöründe çalışıyorken kendisi de ticaret yapıyordu. Sonra araya uzun yıllar girdi. O Avustralya'ya gitti. Ben emekli oldum. Sonra homeopati konusunda Türkiye'de kurulmuş olan Facebook gruplarında birdenbire tekrar karşılaştık. Ve şimdi kendisine hoş geldiniz diyorum.
Teşekkürler Serdar.
Yasemin'cim, seni homeopat olmaya iten ne oldu? Nasıl homeopat oldun?
Şöyle geriye dönüp baktığımda hayatıma kendime, yani birçok olaylar, durumlar zaten beni sanki homeopat olmaya hazırlamış gibi geliyor. Yani böyle bir şey. Çok da yani neden için gibi değil de yani akış buraya getirdi nasılsa. Yaptığım iş, background'ım, ilişkiler, hayata bakışım, ne bileyim, bütün bunlar bir bütün herhalde.
Kendimi birdenbire homeopat olarak buldum diyorsun.
Yani birçok şey küçük küçük hazırladı zaten. Ama tabii o an adının homeopati olacağını bilmiyorsun. Ama hep hazırlıyor bir şeyler sizi, hayata olan olaylar, karşılaştığın, yaptığın işler veya yapın, bakışın, duruşun. Biz bir şekilde ilgileniyorsun sonunda homeopatiyle. Aslında yani konu olarak sağlık konusuna çok uzak bir insan değildim hiçbir zaman. Hep ilgilendiğim konularda tıbbi bitkiler üzerine, senin de başta ifade ettiğin gibi bir ticari hayatım vardı. Ama ondan sonra tedavi nasıldır, iyileşme nasıldır, işin daha derinlerine inmeye başladım. Aromaterapi, fitoterapi gibi işlere gittim. Masaj terapi iyi öğrenmeye çalıştım biraz. Daha sonra işte tam da bu aralarda homeopati konuşuluyordu. Festivada konferansı vardı. Sonra ilgilendim, gittim bir dinledim. Dedim ki bu işte aradığım bu galiba benim. Hemen o an kursu başlatmıştı Günnur. Yazıldım. Çok kısa sürede adapte oldum. Hemen o anda zaten hasta görmek istedim. Hatta ilgilendim. Ama o bana yetmedi. Böyle ağzıma çalınan bir parmak bal gibi gelmişti bana. Ben araştırmaya başladım. Daha fazla nerede öğrenebilirim bunu, nasıl geliştirebilirim diye. Derken Avustralya çok cazip geldi bana o zaman. Çünkü benim kızım da orada okuyordu. Okulu buldum. Bu Endeavor College'i. Gittim, yazıldım. Hatta çok da ilgilendiler kayıt yapmak için. İlk bir yılı okutmadılar. Hemen aldılar eğitime. Ama o süreç çok zorlu bir süreçti bitirmek. Çünkü tekrar orada kalmak, devam etmek için klinik açmak, o süreçler bayağı zordu. Ama güzeldi. Şu an mutluyum yani.
Yani bizler gibi aslında İstanbul'daki Homeopati Derneği'nin eğitimiyle homeopat olmaya ilk adımını attın. Avustralya kısmı arkasından geldi.
Evet, evet.
Bu ayrıntıyı bilmiyordum. Avustralya'da iki ayrı derneğe kayıtlısın. Biraz da bu dernekler hakkında bilgi vermeni rica ediyorum. Yurt dışında bu işlerin nasıl olduğunu buralarda takip etmekte biraz zorlanıyoruz. O yüzden bizi dinleyenler açısından bunun da önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bu üyesi olduğun derneklerin yapısı ne, görevleri ne? Biraz açar mısın bu konuyu?
Tabii. Şimdi bu iki ayrı dernek, evet, bir tanesi AROH diye geçiyor. Australian Register of Homeopathy. Bu devletin şart koştuğu standartları karşılayan homeopatların resmi olarak çalışabilmek için kayıtlı olduğu bir kurum. Buraya kayıtlı olmadan homeopatiyi yapamıyoruz. Buraya kayıtlı olmanın da bir kriterleri var. Yine sigortalandırmak gerekiyor. Halka herhangi bir kimseye zarar verirsen bunu karşılamak amacıyla. Genel mali sorumluluk sigortası deniyor. Burada da var zaten. İlk yardım kurslarını falan bitirmen gerekiyor. İşte ayrıca yıl boyunca bir CPT puanı denilen bir şey var. Onları toplaman gerekiyor. Profesyonel olabilmen adına. Sürekli mesleki gelişim anlamına geliyor bu da. Bu süreçleri tamamladıktan sonra yani hem tamamlıyorsun hem de buraya kayıtlanıyorsun. İşte bir tanesi bu. Öbürü AHA dediğiniz kurum ise Australian Homeopathic Association. Bu da Avustralya'da homeopatinin büyümesini, sağlık alanında tam olarak entegre olmasını destekliyor. İşte homeopatide araştırmalara katılanmaya bulunanlar ve bunları teşvik ediyor. diğer kurumlarla beraber işbirliği içerisinde çalışıyor. Üyelere ve halka yönelik eğitimler ve tanıtımlar yapıyor. Okulları denetliyor. Bunun görevleri de daha farklı. Örneğin bu Sağlık Bakanlığı'nın dışında bir bakanlığa danışmanlık yapan bir organizasyon var Avustralya'da. Milli Sağlık ve Araştırma Kurumu diye. Bu ya büyük bir ihtimalle bu ilaç sektörünün bir oyunuydu. Homeopatinin özel sağlık sigorta kapsamından çıkarılması için hükümete tavsiyelerde bulunuyordu sürekli. Bir bayağı da inandırmaya çalışmıştı. Hatta basında bayağı yer aldı bu, dünya basınında. Buna karşı AHA çok geniş bir kampanya başlattı. Bütün homeopatlarla beraber birleşerek. Ve bayağı bu kampanyada hükümeti geri adım attırdı.
Çok ilginç gelişmeler. Tabii biz bunların hepsini duyamıyoruz. O yüzden senden bunları duymak bizim için çok öğretici oldu. Şunun altını çizmek istiyorum. Şu anda Avustralya'da homeopati genel sağlık sigortası kapsamında mı?
Medicare'e hükümetine girmiyor. Özel sağlık sigortalarının içerisinde, yani insanlar ödüyor, sonra gidip %40'ını 60'ını geri alıyorlar paralarını.
Tamam. Yani devletin genel sağlık sigortası kapsamında değil. Ama özel sağlık sigortası kapsamında ben bir homeopata muayene olursam, parasını ödersem, ait olduğum paketin geri ödeme oranı neyse o oranda paramı geri alabiliyorum.
Aynen öyle.
Bunlar güzel gelişmeler. Ülkemiz için de örnek olmasını diliyorum.
Yani bu kurumlar olmadan yerleşme olmuyor. Yani daha sağlam bir zemin üzerine oturtabilmek için bu kurumların çok iyi çalışması gerekiyor. Yani bu kurumlar her şeye karşı. Devlete karşı, halka karşı, diğer kurumlara karşı, yani ne kadar bu homeopati konusunda veya başka alternatif yöntemlere dahil hepsinin altyapısını bu kurumlar oluşturuyor aslında.
Peki şimdi yeni bir konuya geçmek istiyorum. Senin eğitimlerine baktığım zaman şunu görüyorum. İstanbul'daki Homeopati Derneği ile başlayan eğitim maceran hem Avustralya'da hem İngiltere'de devam ediyor.
Evet.
Özellikle İngiltere'de aldığın Allen College'deki eğitim benim de çok etkilendiğim eğitimlerden biri. Ben almadım fakat o eğitimin başındaki Kumar Banerjee'nin kitaplarını okudum ve kendisi çok saygı duyduğum bir homeopat. Bize bu iki eğitim hakkında da biraz bilgi verebilir misin?
Evet, İngiltere'de daha sonra devam eden bir postgraduate diplomaydı. Daha doğrusu bu Avustralya'da bitirdikten sonra yine yetmedi bu bana. Daha fazlasını öğrenmek istedim. Özellikle daha derin anlamda miyazmaları öğrenmek istedim. Allen College'i o zaman buldum. Önce biraz dinledim Banerjee'den, videolarından nasıl olduğunu. Sonra hemen yazıldım. O da 2 yıllık bir eğitimdi. Online olarak, fakat aynı zamanda sınıfta eş zamanlı online olarak almıştım bu eğitimi de. Yani bu biraz daha derin. Organoterapi içerisinde vardı. Miyazmatik teşhis vardı. Geçmeyen hastalıklarda nasıl yönlendirilir, nasıl bir protokol izlenir. Bütün bunları daha derin bir şekilde öğrenmek beni daha çok doyurdu. Ve ben ondan sonra homeopatiyi daha başka bir gözle bakmaya başladım. Çünkü ondan sonra Hindistan'a da gittim beraberinde bu kurs bittikten sonra. Orada canlı olarak nasıl uygulama yapılıyor, nasıl iyileşmiş hastaları, ileri patolojileri falan gördükten sonra homeopatiye inancım daha da arttı. Daha çok sevmeye başladım. Yani iyi geldi İngiltere ve Hindistan bana.
Dolayısıyla şimdi eğitimini sadece Türkiye'de tamamlamış homeopatlara göre hem Avustralya kökenli bir eğitim var, hem Hint asıllı İngiltere kökenli bir eğitimin var. Ayrı zamanda Hindistan'da fiziksel tecrüben var, bizzat gidip görerek, yerinde görerek. Bizlere göre çok daha geniş bir eğitim tecrüben var.
Teşekkür ederim. Böyle oldu.
Peki ne kadar zamandır hasta bakıyorsun? Yani eğitim ne zaman tamamlandı ve sen profesyonel homeopat olarak çalışmaya başladın?
2012'de bitirdikten sonra işte resmi olarak Avustralya'da çalışabilirliğim 2012'de başladı. 2012'den beri profesyonel olarak çalışıyorum ama ondan önce de böyle eşime, dostuma, arkadaşlarıma hep bakıyordum. Ama resmi olarak ve profesyonel olarak 2012'den sonra.
Seni diğer homeopatlardan ayıran başka birkaç özellik daha var. Biraz da onlara değinmek istiyorum. Şimdi normalde bir kişi ben homeopatım deyip bir muayenehanede çalışmaya başladığında sadece hasta bakar. Fakat sen kendi web sitende diyorsun ki ben homeopat olmak isteyenlere, son sene öğrencilerine supervizyon hizmeti de verebiliyorum.
Evet.
Ve dil bilgisi yetmediği için veya program kullanmayı iyi bilmediği için vaka repertorizasyonu yapmakta zorlananlara repertorizasyon konusunda da yardım ediyorum diyorsun.
Evet, aynen.
Biraz bu hasta bakmak dışında yaptığın şeyleri de anlatır mısın bize?
Bu aslında benim de geçmişte yaşadığım zorluklardı. O yüzden de belki bu konuda yardımcı olabilirim diye düşünerek yazmıştım onu web sayfasına. Çünkü ben de hasta ilk okulu bitirdikten sonra Avustralya'da yani remedi'yi buluyoruz. İlk anda remedi'yi buluyoruz. Herkes buluyor. Ama ondan sonra remedi'yi verdikten sonraki olan gelişmeler karşısında şaşırıyoruz. Ben bunu yaşadım bizzat. Şaşırıyordum. Yani o gelişim, o progres nasıl oluyor da oluyorsa değişiveriyordu. Başka olaylar araya giriyor, devam eden olayları var. Yani beden iki kere iki dört ettiği gibi çalışmıyor. Beden başka türlü bir şey. Yani remedi verdikten sonra olan gelişmeler çok değiştiriyordu. Takipler karşısında biraz şaşırıyordum. Hocalarımdan destek aldım, gittim onlara sürekli. Yani bu süreci daha deneyimli birileriyle yaşarsa daha hızlı gelişir diye düşünüyorum.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Sadece bunu yapan mezun homeopat çok yok. Sadece dernek bünyesinde eğitmen olarak çalışan homeopatlar bunları yapıyorlar. Mezun olup hasta bakmak üzere bir yerde çalışmaya başlayan homeopatlar genelde bu tür hizmetler üretmiyorlar. O yüzden bunu senin web sitende okuduğumda çok sevinmiştim ve özellikle duyurmak istedim. Homeopati öğrencileri çünkü böyle hizmetleri almaya çok ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle ülkemizde bilgisayar programları henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Bu da yabancı dil bilmeyen kişilerin bu programlardan yararlanamamalarına yol açıyor. Yardımla kullanabilecek olanlar da en azından konuya yavaş yavaş ısınabilirler veya ne kaçırdıklarını görerek dil eğitimlerine ağırlık verebilirler. Bu vesileyle bir de işin program tarafına geçmek istiyorum şu anda. Çünkü sen yine başka homeopatların yapmadığı ilginç bir şey yapıyorsun ve dünyanın sayılı büyüklerinden bir homeopati yazılımının Türkiye temsilcisidir, makrapersonelin. Bize biraz bu programı anlatır mısın?
Bu programa ben yine Avustralya'ya gittikten sonra ve okulu bitirdikten sonra kullanmaya başladım. Ondan önce hepimizin kullandığı diğer programları kullanıyordum. Ama benim hocalarımı gözlemledim ki bu makrapersonelden hepsi de çok memnundu. Özellikle makrapersonel canlı bir şey. Yani repertori hepimiz biliyoruz aslında, bütün homeopatlar biliyor ne olduğunu. Klinik gözlemlerden edinmiş sonuçları buluyoruz orada. Ama bunun dışında bir sürü yayınlar, bir sürü provingler, repertoriler mevcut. Bunları da hep beraber görebilmek için makrapertori bunun için çok iyi bir imkan sağlıyor. Analizleri, tekrar grup aile remedileri, miyazmatik yaklaşımlar, yani çok geniş bir spektrumdan bakıyor makrapertori referansları. O yüzden çok, yani tam bir profesyonel homeopatin kullanabileceği bir software. Ama tabii başlangıç için de kullanılabilir. Başlangıç yapmak isteyen homeopatlar için de çok elverişli bir sistem. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Ve buna en azından bir şey kısmı var. Deneme kısmı var. Oradan da bakılabilir. Oradan bir baksınlar, ilgilensinler. Eğer benden yardımcı olmalarını istiyor, yani olursa hepsine de bakarım, gösteririm, nasıl olduğunu anlatırım. Yani denemelerini istiyorum. Değişik, farklı bir repertuarı bu çünkü.
Adı makrapertuarı olmasına rağmen sadece Apple bilgisayarlarda çalışmıyor değil mi? Windows versiyonu da var.
Kesinlikle. Windows'larda da çalışıyor, Apple'larda da. Her ikisine de uyarlanabiliyor.
Peki sen daha evvel öteki yazılımları da kullandım demiştin.
Evet.
Mesela onlar arasında kendin için bunu temsil etmeyi üstlenecek kadar benimsemiş olmanın nedeni neydi senin için? Yani hocalarımda onu gördüm, gözümü orada açtım mı? Yoksa hani karşılaştırdım, hepsini kullandım, bunda şu özelliği sevdim diyebileceğim bir şey var mı?
Önümde bir örnek case olarak anlatabilirim aslında bunu ama biraz uzun sürer. Referans kısmı var. Bu 850 tane kitap ve içerisinde eserler, kitaplar, bunları da içeriyor bu referans. Eğer herhangi bir remediye uygun görmüyorsanız case'inizde, buradan çok geniş bir şekilde araştırma yapabiliyorsunuz ki o zaman ilk başta bulduğunuz, ilk başta çıkan software'in verdiği ilk gelen remediye doğru olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bir geniş araştırma, sürekli canlı bir araştırma yapıyor. Ve biliyorsunuz her zaman update edilmiyor. Yani sürekli repertoriler update edilmiyor. Yılda bir kere veya iki kere. Ama referans sürekli canlı. Sürekli orada bulabiliyorsunuz aradığınız şeyi. Aradığın bilgiyi ne istersen, remedinin keyword'ü veya başka bir semptomu, başka bir belirtisi. O referans verisi rahatlıkla buluyorsun.
Peki şimdi herkesin merak ettiği başka bir şey soracağım. Biliyorsun döviz son aylarda çok hızlı yükseldi ülkemizde. Bu herkesi endişelendiriyor. Özellikle yurt dışından döviz harcayarak aldığımız her şeye çok büyük zamlar geliyor arka arkaya. Yani döviz cinsinden fiyatı değişmiyor da bize olan Türk lirası maliyet çok hızlı arttı maalesef son zamanlarda. Peki makropertörüye satın almayı düşünen bizi için başlangıç fiyatları ne seviyede şu anda?
Başlangıç fiyatları 295 dolardan başlıyor. Yukarı çıktıkça işte ilave oldukça kitaplar, repertoriler, özellikler tabii artıyor. Ama 295 dolardan bir başlangıç yapılabilir.
Peki. Verdiğin bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Serdar. Bu yeniden kesiştiği için güzel oldu homeopati aslında ikimiz için de yeniden.
Evet evet ben de tekrar karşılaştığımızda çok memnun oldum. Üstelik de çok farklı tecrübelerle aramıza geri geldiğin için bizim için çok kıymetlisin.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum. Hı hı. Gerek Avustralya'da gerek Türkiye'de sana başvuran hastaların profilleri nasıl? Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Senin bir homeopat olarak hasta tecrüben hangi şikayetlerle yoğunlaşmış durumda? Yani sana gelenlerin hastalıklarında belli bir hastalık durumu için bir yığılma, bir yaş grubu oldu mu? Bu o noktada özel bir tecrübe artışına yol açtı mı? Yoksa işte her çeşit hasta geliyor, her çeşit tecrübe birikti mi diyorsun? Sana gelmesini özellikle tercih ettiğin veya tavsiye ettiğin bir hasta grubu var mı? Biraz bunlardan bahseder misin?
Avustralya'da daha çok kadınlar geliyordu. Şu anda öyle çoğu zaman. İşte daha çok hormonal durumlardan şikayetçi, menopoza girenler veya ruhsal değişim geçirenler. Hormonal baş ağrıları olanlar ama en çok kadınlarla başladım. Dolayısıyla orada daha iyiyim gibi geliyor bana. Ama bunun yanında ufak ufak çocuk hastalar da, çocuklar da geliyorlar. Cilt problemleri olanlar var. Sinirim sistemi rahatsızlıkları olanlar var. Ruhsal sinirsel strese bağlı durumlar. Onlara daha çok iyiyim galiba.
Peki... Hani şu alanda hiç tecrübem yok. Hastalığınız böyle bir hastalıksa ben bakmayı tercih etmiyorum dediğin bir durum var mı?
Ya öyle bir şey homeopatide yok aslında ama ben o alanda uzmanlaşmış bir hekimle beraber rahatlıkla bakabilirim. Yani eğer çok tecrübem olmasa bile ama yöntemini bildiğim için, nasıl bakması gerektiğini bildiğim için ama yine bir uzman doktorla, hekimle beraber bakabilirim.
Anladım. Yani eğer birisinin farklı zor bir hastalığı varsa ama gittiği doktor homeopati gibi bir tıp alanından yardım almaya açıksa
aynen.
Üçümüz birlikte ilgilenebiliriz diyorsun.
Tabii tabii çok da iyi olur. Zaten aslında homeopatlarla tıp doktorları beraber çalışsa çok daha iyi yol alınır bu konuda Türkiye'de de öyle düşünüyorum ben.
Şimdi Türkiye o konuyu kökünden halletti. Bizde Avustralya'daki gibi değil. Türkiye'de zaten homeopatik hizmeti sadece tıp doktorları verebiliyor. Doktor olmayan homeopatın bir de doktorla çalışması gerekli değilmiş gibi gözüküyor. Fakat aslında kadın ayağı öyle değil deyim itibariyle. Neden öyle değil? Senden önce programımıza konuk olan bir başka doktor homeopat arkadaşımız vardı. O programda bu konuya değindik. Kendisi uzman ve tıp doktoru, anestezi uzmanı idi. Ve psikiyatrik hastalarda psikiyatristten yardım alabiliyorum dedi. Yani bazen yeri geliyor bir doktor bile başka bir doktordan yardım isteyerek homeopatik tedavi verebiliyor. Dolayısıyla aslında zaten aynen dediğim gibi böyle çetrefilli durumlarda herkesin herkesten yardım alması, tek başına karar vermemesi, gerekiyorsa homeopati alanında bile daha tecrübeli bir homeopattan süpervizyon alarak müdahale etmesi hasta sağlığı açısından da daha güvenli. Homeopatın risk almaması açısından da güvenli. Yani bu aslında doktor olmamakla ilgili bir konu değil. Hastalığın ne kadar zor olduğu ve çetrefilli olduğu ve yapılacak müdahalenin ne kadar narin olduğuyla ilgisi olan bir konu. Çünkü çeşitli farklı tedavileri ala ala yorulmuş ve zayıflamış birine zaten homeopatik müdahaleyle bile olsa yardımcı olmak bazen mümkün olmuyor, bazen de zor oluyor. Yani homeopatik müdahale hastayı zorlayabiliyor. O yüzden bu gibi konularda tedbirli olmak zaten herkes için daha doğru. Şimdi seninle ilgili değinmek istediğim bir konu daha kaldı. Normalde hem hocalarımızın tavsiyesi bu doğrultuda olduğu için hem de bir takım pratik zorluklar nedeniyle aslında uzaktan hasta bakmak pek önerilmiyor. Yani Skype, WhatsApp gibi teknolojiler kullanarak hasta bakmak pek tercih edilmiyor. Çünkü biriyle aynı odada karşı karşıya oturup onun enerji alanını bütün olarak görmek, onun en ufak hareketlerini gözleyebilmek bir homeopat için çok büyük bir avantaj ve gereklilik.
Evet.
Bu öyle çünkü işte yaşın ne, tansiyonun ne, nabzın ne falan diye böyle bir takım rakamlarla yola çıkmıyor homeopatlar. Bir takım laboratuvar sonuçlarıyla hastalık adı koyup ilacı ona göre seçmiyorlar. Bizim için bütün bu küçük ayrıntılar çok değerli. O yüzden aynı odada karşı karşıya hasta bakmak çok daha verimli. Fakat ülkemizde bir gerçek daha var. Maalesef Türkiye'de homeopati çok yeni olduğu için ülkemizin bütün şehirlerinde henüz homeopat yok. Bir şekilde hastalar homeopatiye yardım almak istediklerinde kendi şehirlerinde homeopat bulamıyorlar. İşte bu teknolojilerle uzaktan hasta bakan homeopatlar böyle durumlarda bir kanal açmış oluyorlar, bir imkan sağlamış oluyorlar. Seni bugüne kadar konuştuğumuz homeopatlar arasında ya da benim tanıdığım başka homeopatlar arasında öne çıkaran özelliklerinden biri de bu teknolojilere evet diyor olmak. Yani uzaktan Skype ya da WhatsApp gibi videolu görüşme teknolojileriyle hasta bakıyor olman.
Evet. Şu an buradan bile, Türkiye'den bile, Avustralya'dan, İngiltere'de hastalara bakıyorum. Hatta onlar ilaçlarını çok daha homeopatik ilaçlarını rahatlıkla da buluyorlar. Yani Avustralya'da da İngiltere'de. Hatta gösteriyorum şuradan da alabilirsiniz diye işaret bile edebiliyorum. Olabiliyor, bunu yapabiliyoruz.
Peki Türkiye'de hiç yaptın mı?
Türkiye'de de yaptım, evet.
İlaç konusunu nasıl hallediyorsun?
İlaç konusunda yani yolluyorum kargoyla.
Tamam. Dolayısıyla burada bulunduğu şehirde homeopat bulmakta zorlanan ve homeopatik tedavi isteyen hastalarımıza da yol göstermiş olalım. Senin eklemek istediğin başka bir konu var mı? Ben aklımdaki bütün soruları sordum şu anda sana.
Eklemek istediğim konu, senin yaptığın işler çok başarılı, gerçekten çok güzel. Yani bir çığır açıyorsun beraberinde Türkiye'de homeopati konusunda. Bu yaptığın çok başarılı. Çok saygıdeğer buluyorum ve çok destekliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de homeopatiden çok fayda görenlerden biriyim. Ben de önce bir hasta olarak tanıştım homeopatiyle. Sonra sağladığı potansiyeli görünce ben de çok mutlu oldum ve öğrenmeye karar verdim. Sonra da bildiklerimi başkalarıyla paylaşarak ve başkalarının da homeopatiyi daha iyi öğrenmesine yardımcı olarak homeopatinin Türkiye'de sağlam adımlarla ilerlemesine yardımcı olmaya karar verdim. O yüzden işte hem böyle programlar yaparak hastaların homeopatlarla buluşmasını kolaylaştırıyorum. Hem de Facebook'taki gruplar ve sayfalar aracılığıyla bu konuda bilgilenmek isteyenlerle bilgilerimi paylaşıyorum. Teşekkür ederim ben de gündeme getirdiğim için.
Ben teşekkür ederim. Başarılarını dilerim.
Bu arada madem öyle bir teşekkür şeyine girdik, bu vesileyle ben de Vitamingiller ailesine teşekkür edeyim. Çünkü Ben bilgi işlem kökenli olarak Facebook gibi sosyal medya ortamlarını zaten verimli kullanabiliyordum. Fakat yine de herkese ulaşamıyordum. Bu programı, yani bu Türkiye'nin homeopatları ve öncesinde homeopatik ilk yardım programını bir podcast olarak oluşturma fikri aslında Vitamingiller grubundan ortaya çıktı. Vitamingiller grubunda da kendilerinde veya aile fertlerinde sağlık sorunu olup bunları yine doğal yollarla, sadece homeopati değil, doğal yollarla çözmeye çalışan, çoğunluğu ev kadınlarından kurulu bir grup. Çok güzel blog hazırlıyorlar ve teknolojiyi de çok iyi kullanıyorlar. Ve biz bu sayede hem yurt içinde hem yurt dışında pek çok kişiye erişebiliyoruz. O yüzden ben de hani yalnız değilim, tek başıma yapmıyorum ve birlikte üretiyor olmanın, paylaşıyor olmanın mutluluğunu da hissediyorum, yaşıyorum. Bu vesileyle ben de bana destek olanlara ve takip edip öğrenerek bizden aldıklarını başkalarıyla paylaşanlara teşekkür ediyorum.
Peki, ben de seninle beraber.
O zaman programımızı kapatıyorum, hoşça kal diyorum. İyi akşamlar.
İyi akşamlar, teşekkürler. Traveling in a fried out combi on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Oh, where women glow and men plunder. Oh, can you hear the thunder? Oh, you better run, you better take cover. Vibrant from a man in Brussels. He was 6'4", full of muscles. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, do you come from a land down under? Oh yeah, yeah. Rivers flow and men chunder. Can you hear the thunder? Yeah. You better run, you better take cover.